Ayrım 11, Akan Sulara Karşı, Talip Apaydın, sayfa 177. Danıştay'da Duruşma. Danıştay'daki davamla ilgili duruşma yaşantımın unutulmaz günlerinden birisidir. Kurulun sayın üyelerinden birini, rastlantıya bakın, tanıyordum. Amasya'da kısa bir süre vali vekilliği yapmıştı. Asıl işi Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda daha üst bir görevdi. Ama bir süre için oraya gönderilmişti. Ben de okulun müdür vekiliydim. Birkaç kez karşılaştık. O okula gelmişti. Ben de evrak imzalatmak için sık sık makamına gitmiştim. Üstünde çok olumlu bir etkisi vardı. Özellikle laik eğitim konusunda ileri ve ilginç sözlerini anımsıyordum. Arkadaşlara anlatınca git bir görüş dediler. Beni çok iyi karşıladı. Devamı ve aşamalarını kısaca anlattım. Vallahi kardeşim biz burada bir kuruluz dedi. Dosyanın içeriğini bilmiyorum ama seni tanıyorum. İyi çalıştığını da biliyorum. Arkadaşlara gereken şeyi söylerim. Sağ ol deyip ayrıldım. Kazanacağımıza inancım arttı. Zaten ne vardı ki? İyi çalışmaktan başka ne yapmıştım ben? Duruşma günüm yaklaştıkça heyecanım arttı. 2 gün önce tekrar Ankara'ya geldim. Türkiye Öğretmen Sendikası Genel Sekreteri beni Profesör Muammer Aksoy'a götürdü. Muammer Hoca coşkulu bir adamdı. Çok çalışkan, birisi izlenim veriyordu. Konuyu anlattım. Notlar aldı. Arada reziller, kepazeler diye söyleniyordu. Konuşurken çok düzgün cümleler kuruyordu. Yazılarını okuduğum için zaten biliyordum. Tuttuğunu koparır bir avukat olduğu belliydi. Ertesi gün Profesör Turan Güneş'in Fevzi Paşa sokağındaki bürosuna gittim. Durumu bir de ona anlattım. Başını eğdi, el yazısıyla uzun uzun yazdı. Daktilo edilmesi için yardımcısına verdi. Müsveddeyi alabilir miyim? Anı olarak saklamak istiyorum dedim. Tabii dedi, hala saklarım. Pek işlek bir yazısı vardır. Turan Hoca ile sonradan dost olduk. Bir kez evime geldi. Kendine özgü, son derece rahat, sevimli bir adamdı. Bu dava kazanılır Talip Bey, hiç merak etme dedi. Elimi sıkarken, kitaplarından birer tane yanında bulunsun. Danıştay üyelerine de gösterelim. Peki deyip ayrıldım. Halit Çelenk, Nevzat Helvacı işi zaten ta baştan beri biliyorlardı. Danıştay yeni binasına o günlerde taşınmıştı. Alt katta bir salona alındık. Duruşma başladı. Önce Halit Çelenk, sonra Muammer Aksoy, Turan Güneş, Cemal Reşit Eyüboğlu sırayla konuştular. Turan Hoca, biz müvekkilimizin suçunu bile bilmiyoruz. Kendisi de bilmiyor. Bunca yıl başarıyla çalışmış, muntazam terfi etmiş bir öğretmen durup dururken görevinden nasıl uzaklaştırılır? Bakanlık temsilcisi suçumuzu söylesin. Biz de savunmamızı yapalım dedi. Başkan bakanlık avukatına baktı. Bakanlık avukatı, dosya da yazılı efendim, ekleyecek bir sözümüz yok diye yanıtladı. Cemal Reşit Eyüpoğlu, müvekkilimiz sadece başarılı bir eğitimci değil, aynı zamanda memleket edebiyatına katkılar getirmiş yazarlarımızdan biridir diyerek önünde yığılı kitaplarımı gösterdi. Övücü sözler söyledi. Kurul üyeleri pek ilgili görünmüyorlardı. Her zaman mı öyledir bilmiyorum, soğuk bir hava içindeydiler. Son söz bana verildi. Görevime döndürülmemi istediğimi söyledim kısaca. Duruşma bitmiştir, buyurun dendi. Kapıdan çıkarken Turan Hoca kolumu sıktı. Tamamdır dedi. Bitti bu iş. Hepsi de davayı kazandığımız kanısındaydılar. Rahatlanmıştım. Sevinerek döndüm Amasya'ya. Evime kapandım. Kalan romanımı bitirmek için çalışmaya başladım. 2 ay sonra Türkiye Öğretmenler Sendikası Genel Merkezi'nden bir telgraf, davayı kaybettik, geçmiş olsun, acele gel, görüşelim. İşte o zaman fena oldum. İçimde bir şeyler yıkıldı. Bütün gece uyuyamadım. Karım, bu durumda seni yalnız gönderemem, birlikte gideceğiz dedi. Ertesi gün gece otobüsüne bindik. O yolculuğumuzu unutamam. Her şey sallanıyor, dönüyor, altüst oluyordu. Dünya anlamını yitirmişti gözümde. Şimdi düşünüyorum da ne kadar büyütmüşüm. Değer miydi o kadar üzülmeye? 8-10 kitap yayınlamış bir yazardım. Antolojilere, ansiklopedilere geçmiştim. Bir aralık okul kitaplarında da almışlardı. Sonra çıkardılar. Edebiyat dünyasında az çok bir yerim vardı. Bırakıp gelseydim İstanbul'a herhalde aç kalamazdım. Bir iş bulurdum. Ama yediremiyordum kendime. Çok sevdiğim ve iyi çalıştığıma inandığım öğretmenlik mesleğinden kovulmak. Olacak iş değildi. Onurum inciniyordu. Beni bakanlık emrine alan, üst düzeyde görevli bir kurul imzalamıştı. Kişilerin bazılarını az çok tanıyordum. Hiçbiri bu mesleğe benim kadar bağlı değillerdi. Üzüntüm biraz da buradan geliyordu. Büyük haksızlıktı bu. Amasya çevresinde haberin duyulmasını istemiyordum. Kim bilir neler söylenirdi. Ankara'ya geldiğimiz gün baktık gazetelerde haber olmuştu. Kuyunun dibine düşmüştüm sanki. Çevremi göremiyordum. Türkiye Öğretmenler Sendikası'ndaki arkadaşlarla görüştük. Tasihi karar davası açacağız. Düzeltilir bu. Üzülme dediler ama avunacak gibi değildim. Gerçi binde bir olurmuş. Danıştay kendi verdiği kararı düzeltecek çok zor ama gene de bir umut işte. O yolda bir zorlayalım dedik. Öğretmen dostu bir zamanlar federasyon başkanlığı da yapan Profesör Bahri Savcı devreye girdi. Profesör Lütfi Duran'a da bir layıha yazdıralım. İdare hukukunda Türkiye'de bir otoritedir o, dedi. İstanbul'a telefon edildi. Bir de mektup yazıp verdi elime. Ben önce Profesör Edip Çelik'e gidecektim. O beni Lütfi Hoca'ya götürecekti. Lütfi Hoca avukatlık yapmıyordu. Onun yazdığı layıhayı Turan Güneş'e imzalatırız dediler. Bu bana biraz ters geliyordu. Turan Hoca'ya güvensizlik gibi bir anlam çıkabilirdi. Yok dediler. Onlar yakın arkadaştılar. Birbirinin yazdığına imza atarlar. Öyle yaptık. Türkiye Öğretmenler Sendikası hukuk bürosundaki dosyayı koltuğuma alıp İstanbul'a gittim. Profesör Edip Çelik ve eşi felsefe öğretmeni Nevin Çelik beni sıcak bir ilgiyle karşıladılar. Arabalarını alıp Lütfi Hoca'nın evine götürdüler. Konuyu anlattık, dosyayı verdik. Lütfi Hoca o sakin bilim adamı tavrıyla bizi dinledi. Dosyayı inceledi. Olur dedi. Dosyayı bırakın, yarın dersim yok, oturup yazayım. Bu büyük hukuk hocalarını hep borçluluk duygusuyla anacağım. 5 kuruş almadan bir dostluk dayanışması içinde bana yardımcı oldular. Uğradığım haksızlığın düzeltilmesi için el birliğiyle çalıştılar. Profesör Lütfi Duran'ın hazırladığı layihanın bir suretini anı olarak dosyamda saklıyorum. Gerçekten dört başı mamur, güçlü bir savunma. Onu da ekleyerek Danıştay'a tahsisi karar davası açtık. Ankara'ya geliyoruz. O yaz eşim Ankara'ya verildi. Mamak Lisesi resim öğretmenliğine atandı. Çocuklarımızın birisi lise 2. sınıfa geçmişti, öbürü ortaokulu bitirmişti. Küçük oğlumuz henüz okul çağında değildi. Amasya'dan sessizce ayrıldık. 20 yıla yakın kira evlerinde oturduktan sonra ilk kez Ankara'da kendi evimizde oturacaktık. Onun için sevinçliydik. Gerçi bankaya olan borcumuz bitmemişti ama kirada oturur gibi ödeyecektik. Ankara rahatlattı bizi. Eş, dost, buluştuk. Bahçeli evlerde Doktor Engin Tonguçlara, Dursun Kutlara, fakirlere komşuyduk. Zaten yakın arkadaşlarımızdı. Sık görüşür, konuşur olduk. Bir de ben göreve başlayabilseydim, o zaman düze çıkacaktık artık. Bir türlü olmuyordu. 2 yıla yaklaşmıştı. Açıkta kaldığım o 2 yıl beni iyiden iyiye yıpratmıştı. Saçımda aklar çoğalıyordu. Okulu, öğrencilerimi özlüyordum. Şöyle sınıfa girip, "Günaydın çocuklar" deyip derse başlamak nasıl bir mutluluk olacaktı. Ondan yoksun kalmıştım. Okulların önünden geçerken topluca öğrenciler görünce içim giderdi. Duygularımı bastıramıyordum. Gerçi öğretmenlik gözden düşen bir meslek oluyordu giderek. Bir yandan siyasal baskılar, öbür yandan maddi sıkıntılar yiyip bitiriyordu meslektaşlarımızı. Bazen Türkiye Öğretmenler Sendikası Genel Merkezi'ne giderdim. Anadolu'nun dört bir yanından gelmiş öğretmen arkadaşlarla görüşürdüm. Tanıdık, tanımadık. Kimisi çok uzak yörelerden gelmişler. Yorgun argın. Yıpranmış yüzleri, bozulmuş giysileriyle her biri bir dert küpü. Kimisi dövülmüştü, kimisi sürülmüştü. Kimisinin hakkında soruşturma açılmıştı. Nedenlerini konuşurken aklınız dururdu. Çocuğa zayıf verdin deyip dövüyorlardı. Kitap okudun deyip sürüyorlardı. Türkiye Öğretmenler Sendikası'na girdin deyip okul müdürlüğü almıyordu. Tüm bu işlemleri yürütenler de bizim kendi meslektaşlarımızdı. Nereden buluyorlardı böyle yöneticileri, müfettişleri? Ve nasıl yetişmişti bu adamlar? Nereden çıkmışlardı? Anlaşılır iş değildi. İnsan bazen umutsuzluğa düşüyordu. Bu eğitim düzeninde gerçekten bir sakatlık vardı. Hep onu düşünüyordum. Başa geçen bir politikacının önünde eğilip bükülüyordu bizim insanımız. Bütün değerlerini yitiriyordu. Eğitimde öğrenmek kadar kişilik kazanmak da önemliydi. Bizde bu yapılamıyordu yeterince. Kim meslektaşlarımız üst yönetim yerlerine geçebilmek için ne ödünler veriyordu? Geçince de nasıl değişiyorlardı? Çarpıcı örneklerine tanık oluyor ve şaşırıyorduk. Ormanda kesilen ağaçların balta sapı için bu da bizden dedikleri gibi üst katlara tırmanan meslektaşlarımızın bize yaptıklarını acıyla izliyorduk. Bunlardan bazılarıyla sonradan yan yana geldiğimiz oldu. Bu kez de ağız değiştirip bizdenmiş gibi görünmeye çalışıyorlardı. Müdürken, genel müdürken arkadaşlarımızı nasıl korumaya çalıştıklarını anlata anlata bitiremiyorlardı. Ne denir? Şaşkınlıktan ağzımız açık kalıyordu. O yıllarda ve sonraki yıllarda belki dünyanın hiçbir yerinde görünmemiş boyutlarda öğretmen kıyımı yapıldı Türkiye'de. Sayılamayacak kadar çok öğretmen cezalandırıldı. Pek çok öğretmen sudan nedenlerle işinden, mesleğinden edildi. Sonradan Profesör Muammer Aksoy, iki büyük cilt tutan Devrimci Öğretmen Kıyımı ve Mücadelesi adlı yapıtında bu konuyu enini boyuna inceledi. Benim davaya da uzunca yer verdi. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı bunca öğretmene kıydı da sorunlarımız çözüldü mü? Hayır, daha da kötüye gitti. Bu öğretmenlerin suçu neydi? Atatürkçü çizgiden uzaklaştırılan eğitim uygulamalarına karşı çıkmak. Laik eğitimden geçmişti bu öğretmenler. Halkımızın çağdaş yaşama kavuşması gerektiğine inanıyorlardı. Başa gelen gerici iktidarlarla bunun için çatıştılar. Gerici iktidarlar öğretmenleri kendi emirlerinde memurlar olarak görüyorlardı. Oysa ta Atatürk döneminden gelen bir gelenek vardı. Öğretmen basit bir memur değildi. O, geleceğimizin sahibi olan gençliğimizin yetiştiricisiydi. Türkiye'de gericilik savunulacak bir dünya görüşü olamazdı. Gericilikten kurtulmak için kurulmuştu bu devlet. Atatürkçü öğretmen bu bilinçle yetişmişti. Ülkemizin tekrar orta çağ karanlığa döndürülmesine katlanamazdı. Oysa ne görüyorduk? Öğretim birliği bozulmuştu. Dinsel eğitim her yıl biraz daha yayılarak laik eğitimin yerini alıyordu. Gerici akımlar almış yürümüştü. Dünyanın ulaştığı sanat ve düşün hareketleri toplumumuzda ısrarla gizlenmek isteniyordu. Hem özgürlük deniyor hem de yasak üstüne yasaklar getiriliyordu. Dilimizin en usta yazarları, ozanları okullarda okutulmuyordu. Atatürkçü öğretmenler gerici yönetimlerle bunun için çatışıyorlardı. Kendi çıkarını öne alanlar susuyordu elbet ya da baştakine şirin görünmeye bakıyordu. Ama kendi ülkesine ve mesleğine adamış devrimci öğretmenler ise her güçlüğe karşın görevlerinin gereğini yerine getirmeye çalışıyorlardı. Hem de nelere katlanarak, solgun zayıf yüzleri, endişe dolu gözleri, sinirli elleriyle her biri birer destan yazarak. Kavganın özeti buydu. Kıyıma uğrayan, baskılar altında ezilen bu arkadaşlarla ilgilenmek, Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın göreviydi. Burada uzun süre Türkiye Öğretmenler Sendikası Genel Sekreterliğini yürüten rahmetli Osman Akol Hoca'yı anmadan geçemem. Bizden önceki kuşaktan, emekli ama bizlerle en yakın ilişkiyi kurabilen, tüm zamanını bu işe harcayan, hepimizin sevgisini saygısını kazanan bir abimizdi. Özverili bir insandı. Her gelen derdini ona anlatırdı. Ömrünün son yıllarında bu işin epey çilesini çekti. Tutuklandı, hapislere düştü. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın hesabını veren meslektaşlarımızdan biri oldu. Kendisini hep saygıyla anacağız. Kayseri'de yakılıyorduk. 2 yılda bir toplanan Türkiye Öğretmenler Sendikası Genel Kurulu 1969 yılında Kayseri'de toplandı. Her seferinde olduğu gibi o yılda yurdun her köşesindeki Türkiye Öğretmenler Sendikası şubelerinden gelen öğretmenler buluşup kucaklaştılar. Hal hatır sorduk, özlem giderdik. Ertesi gün Yıldız Sineması'nda Genel Başkan Fakir Baykurt'un konuşmasıyla toplantı başlayacaktı. Daha önce duyurulan gündem gereğince 3 gün boyunca yönetim kurulu çalışmaları gözden geçirilecek, yaptıklarımız, yapamadıklarımız eleştirilecek, yanıtlar verilecek, eğitim sorunlarımız ele alınacak, dilekler dilenecek ve seçim yapılıp sendika yönetimi saptanacaktı. Genel kurul toplantıları her seferinde ayrı bir kendimizde böyle yapılırdı. O yıl Kayseri ilimiz kararlaştırılmıştı. Gerekli hazırlıklar da zamanında yerine getirilmişti. O akşam biz bir küme öğretmen, fakir de aramızdaydı, yemeği bir lokantanın balkonunda birlikte yedik. Birer ikişer kadeh rakı da içtik. Sohbetin koyulaştığı bir sırada uzaktan gelen 2 patlama duyduk. O anda ışıklar da kesildi. Neyin nesiydi bu? Kulak kaparttık. Bir şey anlayamadık. Garsonlar mum yaktılar. Konuşmayı sürdürdük. Sonra ışıklar yandı. Otellerimize yatmaya gittik. Ertesi sabah daha toplantı salonuna gelirken bir gariplik görülüyordu. Kayseri sokaklarında halk bize yan yan bakıyordu. Aralarında fısıldaşıyorlardı. Ne oluyordu acaba? Sinema salonuna gelince duyduk olayı. Akşam iki camiye bomba atılmıştı. Kayseri halkına camileri öğretmenlerin bombaladığı haberi yayılmıştı. Olacak şey değildi bu. Şaşkınlıktan donduk kaldık. Çirkin bir tertip karşısındaydık. Genel başkan ilgililere telefon etti. Olamaz dedi. Tertip bu. Toplantımızı sabote etmek istiyorlar. Önlem alınmasını istiyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi salona döndü. İstiklal Marşı'nı söyledik. Atatürk'ün ve öbür eğitim şehitlerinin anısına saygı duruşunda bulunduk ve toplantı başladı. Genel başkan konuşmasını yaparken dışarıdan uğultular, gürültüler geliyordu. Kimi arkadaşlar pencerelere bakıp dönüyorlardı. Yüzleri endişeliydi. O sırada yürütme kurulundan İsmail Sefa Güner Hoca, Başaran'la beni çağırdı. Kayseri halkına hitaben çabuk bir bildiri hazırlayın dedi. Biz bir köşeye çekilip yazmaya başladık. Ama ne kadar geç. Daha birkaç cümle yazmadan pencerelere taşlar yağmaya başladı. Gidip baktım, o gördüğüm kalabalığı hiç unutamam. Çoğu çocuk, genç, ellerinde taşlar, sopalar sinemaya doğru yaklaşmaya çalışıyorlar. Sakallı bir takım adamlar onları habire kışkırtıyorlar. Birkaç polis de sözüm ona durdurmak istiyor. Komünistler, komünistlere ölüm, işinizi bitireceğiz bağırışmaları gittikçe yaklaşıyorlar. Başaran'la biz yazma işini bırakıp salona döndük. Herkes ayakta. Çocuklar, bayan öğretmenler korkudan ağlaşıyorlar. Herkesin gözü büyümüş. Fakir heyecanını yatıştırmaya çalışıyor. Oturun arkadaşlar. Atatürk'ün öğretmenine kimse bir şey yapamaz. Biz bu kışkırtılan çocuklar için çalışıyoruz. Onları eğiteceğiz falan diyor. Ama kapılar dışarıdan zorlanıyor. Gürültü yükseliyor. Derken pencerelerden içeriye kocaman taşlar, gaz yağına batırıp tutuşturulmuş paçavralar atılıyor. Arkadaşlar ceketleriyle bastırıp söndürüyorlar. Bir aralık dış kapılardan birisi omuzlanıp açılıyor. Birkaç yeni yetme çocuk dalıyor içeriye. Bacak gibi odun parçalarını rastgele fırlatıyorlar. Eğilmesem başıma vuracak. Birisi tam üstümden geçiyor. İçeri itilen çocuklar korkudan ağlıyorlar. Dokunmuyoruz onlara. Kandırılmış zavallılar. Ne kadar sürdü? Belki bir saate yakın. Dışarıdaki kalabalık saldırdı. Biz öğretmenler de hem kendimizi hem sinema salonunu savunduk. Kanter içinde kalmıştı herkes. Sonra askeri birlik geldi, kalabalığı dağıttı. Gürültü gittikçe uzaklaştı. Sinemanın bütün camları kırılmıştı. Salonda yer yer yanık izleri vardı. Unutulmaz bir olaydı. Askeri cemselerle şehrin dışında bir yere taşındık. Otellerdeki kişisel eşyalarımızı kimimiz aldık, kimimiz alamadık. Gece de otobüslerle Ankara'ya döndük. Genel kurul toplantımızı Siyasal Bilgiler Fakültesi salonunda sürdürüp tamamladık. Kayseri olayı sonradan mahkeme konusu oldu. Enine boyuna incelendi. Meğer kimi politikacıların tertibiyle cami avlularında dinamit patlatılmış ve Kayseri halkı, komünist öğretmenler camilerimizi bombaladı diye kışkırtılmış. Belki yöneticilerin de haberi vardı bundan. Politik ortam böylesine yozlaştırılmıştı. Öğretmenleri toplumun saldırı hedefi yapmak için her çareye başvuruyorlardı. Yalnız bu da değil. Yurdun her yöresinde bunun gibi daha ne olaylar yaratıldı. Acıdır acı. Şunu anlıyorduk ki gerici güçlerle savaşım kolay değildi. Gericiler, hele baştaki yönetimi de yanlarına aldıysa, ülke adım adım karanlığa sürüklenecekti. 200 yıldır durup dururken geri kalmamıştık biz. İnönü ile görüşüyoruz. Çıkmaza girmiş, eğitim sorunlarımızı ve öğretmenlerin artık dayanılmaz hale gelmiş zorluklarını parti genel başkanlarına bir daha anlatmak için yürütme kurulunda karar alınmıştı. Muhalefet lideri İnönü'ye gidecek, kurulda ben de vardım. Arkadaşlar, sen sözcüsün dediler. Randevu alındı, saat belirlendi. Rüzgarlı Sokak'taki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gittik. Daha önce Genel Sekreter Bülent Ecevit'le görüşelim istiyordum. Ecevit'le çok eskiden beri tanışırdık. Ta öğrenciliğimizde Balkat yakınlarında birlikte askerlik kampı yapmıştık. Can Yücel, Ecevit, Başaran ve ben. O yıllarda genç ozanlardık. Dergilerde şiirlerimiz yayımlanırdı. Akşamları buluşur, şiirden, sanattan konuşurduk. Hatta Ecevit'i Hasanoğlan'a da götürmüştük. O da Başaran'la beni bir cumartesi günü saman pazarındaki evlerine çağırmıştı. Sonradan araya yıllar girdi. Mektupla, kartla haberleştiğimiz oldu. Birbirimize kitaplarımızı imzalayıp gönderdik. Derken Ecevit politikaya atıldı. Yükseldi. O tarihte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteriydi. Ecevit bir toplantıdaymış. Onunla görüşemedik. Biz genel başkanın yanındayız. Sizinle de görüşmek isterdik diye not bıraktım. Yılların ünlüsü bizim yanına, karşısına oturttu. Hanginiz konuşacaksa şöyle yanıma gelsin bakayım dedi. Sağ yanına oturdum. İyice yaklaş dedi. Bacaklarımız birbirine değiyordu. Küçülmüştü, iyice zayıftı. Elleri dikkatimi çekti. Kemikleri görünüyordu neredeyse. O sırada Ecevit girdi içeri. Beni kucakladı. İsmet Paşa baktı. Bu samimiyet nereden böyle diye sordu. Paşam, Talip'le Başaran benim 20 yıllık arkadaşlarım diyerek açıklama yaptı. Birlikte askerlik yaptık. Öyle mi? Ama yaş farkı var aranızda. O tarihte Ecevit bize bakacak pek genç duruyordu. Yüzü düzgün, gür saçları silmekara, bizse doğal olarak epey yıpranmıştık. Saçlarımızda aklar çoğalmıştı. İnönü ısrarla bana bakıyordu. Paşam dedim, Sayın Ecevit benden bir yaş büyük. İkimize de tekrar baktı. Kıyaslıyor gibiydi. Nasıl olur? Sen yaşlanmışsın. Elbet paşam dedim. Biz Anadolu'da 20 yıldır çarpışıyoruz. Kiminle? Karanlıklarla dedim. Ha hım dedi gözlerini açarak. Başaran da 1946'lardan bu yana iflah olmadığımızı, büyük zorluklar içinde çalıştığımızı ekledi. Paşa sıkıldı biraz. Hadi konuya girin bakalım dedi. Ne diyeceksiniz bana? O sırada fotoğrafçılar fotoğraf çekiyorlardı. Bir dakika paşam. Şöyle dursun arkadaşlar. Durduk fakat makinede bir bozukluk oldu. Flaş yanmadı. Bir süre kaldık öyle. Ömrüm bu fotoğrafçıları beklemekle geçti dedi İsmet Paşa. Hep birlikte güldük. O sırada flaş patladı. Güler yüzlü bir fotoğraf oldu. Sonra odayı bize bıraktılar. Paşa ile Milli Eğitim'deki sapmaları, yanlışları anlattık. Atatürkçe eğitimin aldığı yaraları, yabancı etkileri, Türkiye Öğretim Sendikalı öğretmenlere uygulanan baskıları sayıp döktük. Özellikle bunun üstünde durduğu anlaşılıyordu. Bir arkadaşımız o günlerde Erzurum'da geçen bir toplu kıyım olayını anlatmak istedi. Uzakta olduğu için iyi duyamıyordu. Şöyle yanıma gel bakayım dedi. Arkadaş da heyecandan olacak elini fazlaca sallıyordu. Şimdi paşanın yüzüne çarpacak diye korktuk. Paşa da rahatsız oldu herhalde. Elini sallamadan konuş dedi. Genç arkadaşımız büsbütün heyecanlandı. Teklemeye başladı. Neyse dedi İsmet Paşa. Sıkıntılarınızı biliyoruz. En ağır yükü sizler çekiyorsunuz. Hükümet size yardımcı değil. Yardım bir yana karşımızda yer alıyor paşam diye söylendi arkadaşlar. Biliyorum mecliste, meclis dışında gerekenleri söylüyoruz. Söyleyeceğiz. Bu böyle gidecek değil. Yanlış yoldalar, yanılıyorlar. Arkadaşlarımıza iletin, parti olarak sizleri yanınızda olacağız. Daha bir şeyler söyledi. Badem şekeri ikram etti. Birer tane alın ha fazla yok dedi. Bir ara arkadaşımız da müzikluk olsun diye avuçladı. Bu adam beni iflas ettirecek dedi paşa. Gene hep birlikte güldük. O gün İsmet Paşa'yı çok yakın gördüm kendimize. Bir baba gibi ama fizik olarak inişe geçtiği anlaşılıyordu. Yaşlanmıştı iyice. Bir eziklik duygusu bıraktı bende. Bir daha da yakından göremedim. 11. ayrımın sonu sayfa 194.